Ayrım 28. O muhteşem hayatınız. Oya Baydar. Sayfa 420. Odaya çıkmadan resepsiyona uğradım. Artık ahbap olduğumuz genç adama acil bir işim çıktığını, Elazığ İstanbul'u çağında ertesi gün için yer ayırtmak istediğimi söyledim. Sorun yoktu. Otelle seyahat acentesi zaten birlikte çalışıyordu. Cansa Bey'imin misafiri hoca hanım için bir yer bulunurdu elbette. Şu anda kararlı davranamazsam, düşünüp tartmaya, kendimle tartışmaya başlarsam cesaret edemeyeceğimi, kalacağımı biliyordum. Kendimi tanırım. Karar almakta ne zaman geciksem yanlış yaparım. Odaya girer girmez kendimi öylece yatağa attım. Tonlarca yük taşımışçasına yorgundum. Sağ elimi hafifçe yukarı kaldırıp parmağıma taktığım yüzüğe baktım. İnci ve yılan, varlığı kuşatan zaman. Çocukça bir duyguyla yüzüğü parmağımda çevirdim. Dile benden ne dilersen diyecek cini bekledim, gelmedi. Gelseydi zamanın varlığı azat etmesini, varlığın zamandan bağımsızlaşmasını dileyecektim. Yarı uyur, yarı uyanık ne kadar yattım öyle. Telefonun ziliyle kalktım. Resepsiyondan uçak bileti sorununun çözüldüğünü bildiriyorlardı. Biletim otele gönderilecekti. Biraz daha iyiydim. En azından bacaklarım titremiyor, başım dönmüyordu. Başka bir emrim olup olmadığını soran çocuğa bir taksi çağırmasını, 10 dakika içinde aşağıda olacağımı söyledim. Yüzümü yıkadım, saçlarımı düzelttim. Aynada kendime baktım. Gelin kızın siyah gözlerini gördüm. Annemin gözlerini gördüm. Kendiminkileri göremedim. Cansa beni Munzur kenarındaki kır gazinosunda buldu. Irmağı son bir kez görmek, aramızdaki kıvılcımın benden gelen ateşle tutuştuğu o geceye dönmek istemiştim. İçim ıssızdı, ne hüzün, ne keder, ırmağın sularında yüzer gibi hafif, dingin bir boşluk sadece. Taksi çağırtıp otelden çıktığını söylediler, burada olabileceğini düşündüm. Başımı salladım. Yarın gidiyormuşsunuz hoca hanım, sesindeki kırgınlığı hissettim. Evet, yarın gidiyorum, uçakta yerimi ayırttım. İstihbaratınız kuvvetli Cansa Bey'im. Uzanıp elimi tuttu. Böyle konuşmayalım, acıtıyor. Evden kötü bir haber mi aldın, ne oldu, neyi arayıp söylemedin? Evet, kötü bir haber aldım. Hemen gitmem gerekiyor diyebilirdim. Çocuklar hastaymış, acele dönmem gerekti diyebilirdim. Çok daha kolay, daha anlaşılır olurdu. Evden haber almadım, evden kimseyle konuşmadım bile dedim. Ne oldu Arya, neden kaçıyorsun, benden mi, yaşadıklarımızdan mı, bu topraklardan mı? Ne oldu böyle birdenbire? Neden kaçtığımı bilmiyordum. Hayır, Cansa'dan kaçmıyordum. Şimdi bile yüzüne bakarken, elimi okşayan elini izlerken içim kıyılıyordu sevgiden. Ona büsbütün bağlanmaktan, onu sevmekten de kaçmıyordum. Köprüleri atma cesaretimi sınamıştım. Durgun akan, miskin sulardan çıkıp köpüren ırmakları atlamaktan korkmamıştım. Kaçtığım, henüz adını koyamadığım, şekilsiz, tanımsız bir şeydi. Cansa cevap bekliyordu, şaşkındı, anlayamıyordu. Sağı solu belli olmayan, duygusal dengesi bozulmuş, şu histerik entel kadınlardan biri gibi görüyordu belki de beni. Ya da bir an havalanıp şimdi aklı başına gelmiş namuslu kadın. Beni yanlış anlamasını, küçümseyerek hatırlamasını istemiyordum. Lolan Taner'de atlı gezinti fotoğrafındakiler arasında Divan'ın annesi de babası da vardı. Onları tanıdım dedim bir nefeste. Anneannemle dedem diyememiştim. Kendimden ayırmak, dünyamdan dışarı atmak istiyordum onları. Şaşkın baktı. Diva mı? Dedi. Annem yani. Muhteşem primadonna, opera dünyasının tapılası kadını. Annem. Hala ilişkiyi tam kuramamıştı. Soran gözlerle bakıyordu. Annemin babası subaydı. Çok küçükken babasının bu bölgede doğuda görev yaptığını söylemişti birkaç defa. Öyle laf arasında. Bu neyi değiştirir? Seninle, bizimle ne ilgisi var bunun? 38 diyorum Cansa. Neden anlamak istemiyorsun? Dedem 38'de buradaydı. Bana tek tek gösterdiğin o yerlerden birinde, Halvori'de, Harçik'te, Laç Deresi'nde, Kutu Deresi'nde, Roland Taner'de, ne bileyim ben işte, orada değilse burada, burada değilse bir başka yerde, Dersim'de. Tesadüfen eline geçen bu fotoğraftan bu sonuca varamazsın. Büyük babanın 38'de burada Dersim'de olduğuna, Kırım'a katıldığına dair hangi kanıt var elinde? Neden kendini hırpalamaktan zevk alıyorsun? Son günlerin yorgunluğu, yaşadıklarımız, dinlediklerin, gördüklerin, sinirlerin yıprandı, ağır geldi, hepsi bu. Ağır geldi, doğru. Ama hepsi bu değil. Madalya. Madalya var Cansa, başka şeyler de var. Madalyayı anlatıyorum, anneannemin babama emanet ettiği kutudan çıkan Tunceli hatırasını. Kimsenin suçu değildi, bir tarihti, bir dönemdi, kötü zamanlardı. Hele de senin suçun, benim suçum hiç değil. Unut, sil aklından. Tarihin bütün günahlarını yüklenemeyiz. Böyle bir yüke dayanamayız. Ayrıca sadece burada harekata katılanlardan değil, bütün 3. ordu mensuplarına verilmiştir o madalyalar. Suçlar, günahlar tarihin değildir, insanlarındır. Unut diyorsun, ben unuturum ama siz unutabildiniz mi Cansa? Sen unutabildin mi? Kendin yaşamadığın bir acıyı, tarihinizin bütün acılarını sürekli olarak yeniden üretmek değil mi bütün çabanız? Unutulmasın diye, bilinsin diye çabalamıyor musunuz? Yüzleşme, hesaplaşma talep etmiyor musunuz? Farkında olmadığım, bilmediğim için kızmıyor muydun bana? Bak artık biliyorum, en azından seziyorum. Farkında olmak başka, günahı yüklenmek başka. Bu kadar değil, bir şey daha var. Yaşlı ama kadının gösterdiği fotoğrafı hatırlıyor musun? İki çocuğuyla öldürülen gelin kızın fotoğrafına bakarken kimi gördün orada sen? Neden bakışların gözlerime sabitlendi? Bir an için bile olsa o soru geçmedi mi aklından? Hangi soru diye sormuyorsun. İkimiz de biliyoruz hangi soru olduğunu. Divanın sesinin Ren Nehri'nin, Sen Nehri'nin, yaban ırmakların değil, Munzur'un sesi gibi duru, vahşi, gür olduğunu söylediğinde güzel bir benzetme yapıyordun. Ya gerçekten buranın sesi ise, ya benzetme değil de gerçeğin ta kendisi ise? Gözlerimin anneme benzediğini söylerler çocukluğumdan beri. Gelin kızın fotoğrafındaki gözler annemin gözleriydi, benim gözlerimdi. Anneannemin babama emanet ettiği kutudan çıkan fotoğraflardaki çaputlara sarılı, saçları tıraşlı, ürkmüş küçük çocuğun gözleriydi. Bazı şeylerin ispatı olmaz. İnsan sadece sezer. Yani sen divanın katliamdan sağ kurtulmuş çocuklardan olduğunu mu? Bilmiyorum. Yaşlı adam oğlanın cesedinin bulunduğunu, küçük kızın akıbetinin bilinmediğini söyledi. Odur demiyorum. Hayır, bu kadarına cesaretim yok ama annelerin ölü bedenlerinin altında sağ kalan çocuklardan söz etti avukat arkadaşın. Yaşlıların tanıklıklarında da okudum. Uzağa gitmeye gerek yok. Yaşlı ama kadının hikayesi de benzerdi. Subaylar, memurlar alıp götürmüşler o çocukların bazılarını. Düşünebiliyor musun? Kedi köpek yavrularını toplar gibi. Annem kendi bebeklik fotoğraflarını arıyordu. Bir bebeklik fotoğraflarına, bir de Dersimli kemancıya takmıştı kafasını. 3-4 yaşından sonra bir sürü fotoğrafı var. Babası meraklıymış. Hem kendi çekmiş hem de ünlü fotoğrafçılara çektirmiş. Ama tek bir bebeklik fotoğrafı yok. Garip değil mi sence? Bu söylediklerinin hiçbiri annenin Dersim'in kayıp kızlarından olduğunu kanıtlamaz. Senin anlattığın hikayeye göre o toplayıcı dediğiniz adam bit pazarında tesadüfen bulmasaydı çocukluk fotoğrafları da kayıp olacaktı. Kemanı merak etmesi de doğal. Onun hayatı müzik. Tabii ki müzik aletleriyle ilgilenecek. Bakışların benzerliğine gelince insanlar birbirine benzer. Sen etnolog değil miydin Arya? Gözlerin bakışların benzerliğinden hangi kesinliğe ulaşabilirsin ki? Neden kendini hırpalıyorsun, neden bizi hırpalıyorsun? İnsanın hayatında ancak bir kez yaşayabileceği birlikteliğimizi, o gerçek olmayacak kadar güzel mucizevi ilişkiyi nasıl, ne hakla öldürüyorsun? Bir anlamı yok mu senin için? Ne çok soru. Hepsi de birbirinden ağır. Kendin söyledin, gerçek olamayacak kadar güzel, mucizevi dedin. Mucizeler sizin inancınızda, efsanelerinizde yaşıyor sadece. Gerçek hayatta mucizelere yer yok. Mucizeleri de, efsaneleri de insanlar yaratır. Onlarla varoluşunu açıklamaya, hayatına anlam kazandırmaya çalışır. Bunları hep konuşmuştuk. Annen o çocuklardan biri olsa ne değişir bizim için? Divanın kim olduğu önemli değil zaten. Önemli olan babasının yani dedemin gelin kızı ya da bir başkasını öldürmüş olması. Senin aileni, senin halkını katletmiş olması. Bu noktada masumiyet karinesi işlemez. Bana her bakışında ölülerini göreceksin. Yüzleşmek, hesaplaşmak istediğin her şey bende somutlanacak. İstemesen de, reddetsen de böyle olacak. Olmasa bile ben senin böyle düşündüğünü hissedeceğim içimde. Bu toprakların her köşesinde ölüler çıkacak karşımıza ve her seferinde ben yargılanacağım. Hayır deme, bir şey söyleme. Ben senin yanında sürekli suçlu kalacağım, sen suçlamasan bile. Sanmıyorum dedin, bilmiyorum diye düzelttin sonra. Belki de anlattıklarımızı, duyduklarını, okuduklarını fazla ciddiye aldın. Ciddi değil miydi yoksa? Ciddiydi ama mağdurun psikolojisini de hesap etmelisin. Yarayı kaşımaktan, acıyı hep duru tutmaktan alınan marazi zevkten, acıyı unutmaktan duyulan korkudan konuşmuştuk, hatırla. Soruyu şöyle sorayım o zaman. Gerçek değil miydi? Gerçekti. Başını iki elinin arasına almıştım. Dirseklerin masaya dayalıydı. Yüzün bembeyazdı. Teslim bayrağı gibiydin. Oturduğumuz yerden dağlar gözükmüyordu ama çepeçevre dağlarla kuşatıldığımızı biliyordum. Dört dağ değil sadece, sıra sıra onlarca dağ ile, çocukluğumda izlediğim masal filmindeki dört yana aşılmaz dağlarla kaplı. Dağların kapıları mühürlü sihirli ülkedeydim. Söz dinlememiştim. Bir kuşun kanadında yasak ülkeye gizlice girmiştim. Dağlardan yankılanan sesin emrine uyup gözlerimi kapasaydım belki affedilirdim, kurtulurdum. Filmdeki söz dinlemez yaramaz çocuk gibi merakıma yenilmiş, görmek için gözlerimi fal taşı gibi açmıştım. Ne pahasına olursa olsun, neye mal olursa olsun görmek, bilmek istiyordum. Gördüğüm sadece puslu bir karanlıktı, kör olmuştum. Laciverdiği gökyüzünde yıldızlar tek tek parlamaya başladığında, dağlarının doruklarında yakut yıldızlar takılı sihirli ülkede tutsak kalan çocuklar kadar çaresizdim, yalnızdım, korkuyordum. Gözlerindeki yaşları fark ettiğimde başka türlü sevdim seni Cansa. Sevişmekle sevmek arasındaki kimi zaman aşılmaz uçurumu aştım. Erkekler ağlamaz denilen bu topraklarda ağlayabildiğin için, suçumuz olmayan ortak çaresizliğimizin gözyaşları için, bir daha seni yaşayamayacağımı bildiğim için sevdim. Aynı acıyı, aynı kaderi, çaresizliği, aynı anda duymanın muhteşem orgazmını yaşayarak sevdim. Küçük Prens'le tilkisine, kutsal kitabımın o sayfalarına sığındım. Yüksek sesle mırıldandım. Sen gidince ağlayacağım dedi tilki. Ehlileştirilmeyi sen istedin dedi Küçük Prens. Evet, ben istedim dedi tilki. Ama ağlayacaksın. Ne kazandın diye sordu Küçük Prens. Çok şey kazandım dedi tilki. Senin saçların, olgun başakların renginde. Buğday tarlalarına baktıkça seni hatırlayacağım. Başakların rengini kazandım. Uzanıp gözyaşlarını sildim elimle. Dağların doruklarını, ırmakların köpüklerini, ziyaretgahların sağaltıcı büyüsünü, başkalarının acısını içinde duymanın derinliğini kazandım ben de, dedim. Yaşadıklarımızdan pişman mısın diye sordun sevgilim. Hayır, 100 kere, 1000 kere hayır, pişman değilim. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı bu dağlık ülke, haritada bir nokta, tarihte bir yalan olmaktan çıktı senin varlığınla. Pişman değilim. Dağları mühürlü, dorukları kutsal, ırmakları masal, bu sihirli ülkede senin yaşadığını, güldüğünü, ağladığını düşündükçe zenginleşeceğim. Neden pişman olayım? Sadece seninle, cinselliğin doruklarına çıktığın bir erkek bedeniyle değil, bir inançla, bir ülkeyle de zenginim artık. Başkalarının acılarıyla zenginim. Yarın gidiyorsun. Evet. Araştırmayı sürdürmek için dönecek misin? Hayır, sanmıyorum. Ön çalışma yararlı oldu. Kafamı toplayıp planlamayı yaptıktan sonra asistanlar sürdürebilirler kayıtları. Senin de yardımınla. İstanbul uçağı öğleden sonradır. Yarın havaalanına bırakırım seni. Bunu yapmayacaksın. İkimize de zor gelir. Haklısın, yapmayacağım, yapamayacağım. Şoför seni otelden alır. Kalkarken karşıda parlayan bir yıldızı işaret ettin. Gökyüzünün açık olduğu geceler yıldızlara baktıkça bütün yıldızlar güler gibi olacak. Çünkü ben onların birinde olacağım. Küçük Prens'i okuduğunu anladım. Dersim dersine karşı Küçük Prens dersi. Güç derslerdi ama ikimiz için de yararlı oldu dedim sesimin ağladığını fark ettirmemeye çalışarak. Haritaya baktıkça, haberleri okuyup dinledikçe Tunceli dağları selam gönderecek bana. Çünkü sen o dağların ortasında bir yerde olacaksın diye mırıldandım içimden. Hiçbir şey olmamış gibi İstanbul'dan hiç ayrılmamışım, başka iklimlerde kaybolmamışım, başka bir erkeğe sarılmamışım, başka duygularla sarsılmamışım gibi. Korunma mekanizmam daha uçağa biner binmez girmişti devreye. Anı defterinin kimsenin, kendinizin bile okumasını istemediğiniz sayfasını koparıp atmanın ferahlatıcılığı ya da korkaklığı veya ihaneti. Mucize bir ilaçla belleğin sadece bir bölümünü karartmak gibi. Uçakta verilen kahveyi yudumlarken projeyi nasıl planlayıp nasıl götüreceğimi düşündüm. Aksama olmazdı. Başvurulacak kişiler, kayıt yapılacak yaşlılar, yardımcı olacak adresler büyük ölçüde belliydi artık. Cansa'nın projeyi üstleneceğinden, berabermişiz gibi sürdüreceğinden de emindim. Ekibe neden katılmayacağımı kimseye anlatmaya mecbur değildim. Geçerli bir mazeret bulurdum. Malzeme toplandıktan sonra da değerlendirmeyi ben yapacaktım. Son raporu da ben yazacaktım nasıl olsa. Böylece Cansa'dan kopmayacaktım. Anneme ne söyleyeceğimi, neyi ne kadar anlatacağımı düşündüm bir an. Kendimi koltuk cebinde bulduğum dergiyi okumaya zorlayıp annemi kafamdan hemen uzaklaştırdım. Bırak dağınık kalsın, nasıl gelirse, nereden eserse oradan gitsin. Bir şeyin kaldıramayacağım kadar acı vereceğini hissettiğim zaman güç toplayana kadar kendi içime çekilip ondan kaçma becerisini çocukluğumda edinmiştim. Şimdi işime yarıyordu işte. Döneceğimi Ali'ye haber verip vermemekte kararsızdım. Epeyce düşündüm. Haber vermemek sürpriz değil, saygısızlık olacaktı. Yola çıkmadan son anda kısa bir mesaj attım. Havaalanında çocuklarla birlikte bekliyordu beni. Hepsini çok özlediğimi onları görünce fark ettim. Şu birkaç hafta içinde çocuklar büyümüşlerdi sanki. Kocam da üst düzey yönetici kılığıyla hoştu, yakışıklıydı, sevgi doluydu. Hepsine sarıldım. Kendi coğrafyamın, kendi iklimimin durgun, güvenli sularına bıraktım kendimi. Anneye de haber verdim bugün döneceğini dedi Ali. Çok neşeliydi telefonda. Yeni doldurduğu CD'ler çok iyi eleştiriler almış müzik eleştirmenlerinden. Vahşi Anadolu ırmaklarının yaşlanmayan gür sesi diye yazmış bir İtalyan eleştirmen. Sevindim. Çünkü son konuştuğumuzda kayıtlardan memnundu ama nasıl karşılanacağı konusunda kaygıları vardı. Müzik otoriteleri ne diyecekler? CD'nin ticari başarısı ne olacak? Onu anlayabiliyorum. Hayatının bütün anlamını müziğine yoğunlaştırmış, tek düşüncesi, tek kaygısı bu. Vahşi Anadolu ırmaklarının yaşlanmayan gür sesi diye mi yazmışlar? Ne tuhaf. Dersim'de annemi tanıyan, CD'lerini dinlemiş biri, divanın sesi bizim ırmaklar gibidir, baharda gürül gürül akan Munzur gibi demişti. Tunceli'de divayı tanıyan mı varmış? Şu işe bak, tuhaf bir ülke burası. Bakıyorum sen de oraların havasına uymuşsun, dersin deyip duruyorsun. Duymazlığa geldim, çocuklarla konuştum yol boyunca. Anneme geldiğimi, iyi olduğumu telefonla haber vermekle yetindim. Onunla karşı karşıya gelmek için biraz zamana ihtiyacım vardı. Önce her şeyi kendi kafamda düzene sokmalıydım. Duygularımla, korkularımla, kuşkularımla yüzleşmeliydim. O da beni hemen görmek için yanıp tutuşmuyordu ama CD'nin başarısını anlatmak istiyordu. Sevinçliydi, sesi çınlıyordu. Repertuarının tümünü okuyabileceği bir CD serisi yeniden gündeme girmişti. Annem hiç değişmemişti. Tanıdığım, bildiğim divaydı. Telefonda o günlerin duygu seli arasında onu anladığımı sanıp seni seviyorum anne demiştim. Köprüleri atabilme cesaretinde buluştuğumuzu sanmıştım. Cansa ile yaşadıklarımı paylaşmayı bile düşünmüştüm. Neden sonra, sen ne yaptın oralarda, gitmen işe yaradı mı bari diye sordu. Yararlı oldu, epeyce kolayladım dedim. Sormasaydı kemanı, kemancıyı hiç karıştırmayacaktım. Kemanın geleneksel olup olmadığını sorup soruşturdun mu? Birden yalan söylemek geldi içimden. Sadece kendi ilgilendiği konulara taktığı, kendinden başkasını görüp duymadığı, halimi hatırımı soracağına dakikalarca yeni CD'sinden söz ettiği için kızgındım. Doğruyu hak etmiyordu. Üstelik bu keman işiyle neden ilgilendiğini de anlamış değildim. Dersimde tek önemli şey kemancıymış gibi. Yaşlılara sordum dedim. Kemane varmış, kabak kemane diyorlar. Keman konusunda güvenilir bilgi edinemedim. O sizin de gördüğünüz fotoğraftaki çalgıcının elindeki de kemaneydi belki. Kemandı. Dört teliyle, gövdesiyle bildiğin keman. Kemençe usulü omzuna boynundan dayamadan çalıyordu. Ama kemandı. Onu bilirim. Bunu bilirim o kadar kendine güvenli, o kadar buyurgan sesle söylemişti ki, kemanmış, kemençeymiş, ne önemi var? İnsanlar kemanla, kemençeyle değil, babanın ağır makineleriyle öldürüldüler orada, kemancı bile, diye bağırmamak için kendimi güç tuttum. İşlerimi toparlar toparlamaz uğrayacağım, gelince konuşuruz dedim kısa kesmek için. Neden kafasını kemana, kemancıya taktı? Neden keman diye ısrar ediyor? Neden üç çalgıcının fotoğrafına bakarken Mendelssohn'un keman konçertosunun ilk notalarını mırıldanıyordu? Annesinin sandığında bir keman olduğunu söylemişti. Hangi annenin, hangi sandığı? Ruh halimin marazi olduğunu biliyordum. Son günlerde yaşadıklarımdan sonra sağlıklı olsam şaşardım zaten. Biraz sakinleşmeliydim. Düşüncelerimi, duygularımı düzene sokmalıydım. Çalışmaya yoğunlaşmalıydım. Çağrışımların, sezgilerin gücüne güvenmemeliydim. Her şey rastlantıdan ibaretti belki de. O yabancı iklimin efsaneleriyle, yabanlığıyla, kanlı hikayeleriyle, cansa ile, karma karışık duygularla doluydum. Sağlıklı düşünemiyordum şu sıralarda. Zamana ihtiyacım vardı. Anneye ziyarete gitme gücünü ancak birkaç gün sonra bulabildim. Aslında daha da geciktirecektim ama yeni bir kontrat ve görüşme için yurt dışına gitmeye hazırlanıyordu. Bir an önce buluşmalıydık. Evden çıkmadan önce çantama annesiyle babasının at gezintisi fotoğrafını yerleştirdim. Resmi vermekte kararsızdım. Bakalım duruma göre. Zaten fotoğrafın tek başına kötücül bir anlamı yoktu. Aksine masum bir fotoğraftı, zararsızdı. Her zamanki gibi Gülizar Hanım karşıladı. Evinin kapısını kendi açmayan, misafirlerini salonda ya da kendi odasında kabul eden hanımefendilerdendi Diva. Eskiden babaannemin çevresinde böylelerini tanımıştım. Hele hele de o hariciyeci karıları, hanedandan oldukları rivayet edilen süslü püslü yaşlı hanımlar. Sonra annemi onlarla bir tuttuğum için utandım. Divanın tarzı özenti değildi, zübbelik değildi. Farklı bir katmanda, farklı değerler, kaygılar, duygularla yaşıyordu. Mesela, neden kapıyı kendine açmıyorsun anne desem, eminim çok şaşırır, öyle mi yapmalıyım derdi. Onun odasında her gelişimde oturduğum koltuğa geçtim. O da pencerenin önündeki kendi yerine. İyi görünüyorsun Arya, dedi. Zayıflamışsın biraz ama yüzüne gözlerine farklı bir pırıltı gelmiş. Farkında değilim. Zayıflamış olabilirim. Çok dolaştım. Epeyce yoruldum. Aşık oldum, seviştim, başka alemlere gittim. Sonra hepsini geride bırakıp geldim diyemezdim ya. O anda gözünün parmağımdaki yüzüğe takıldığını fark ettim. Annemin böyle bir yüzüğü vardı hatırlıyorum. O mu vermişti sana? Hayır, anneannemin değil. Uğradığımız bir köyde yaşlı bir kadın verdi. Daha doğrusu mutlaka bir şey satmak istedi. Ben de bu yüzüğü aldım. Değişik bir şey değil mi? Severek takıyorum. Üstelik müthiş bir sembolizmi var. Beyaz taş varlık, yılansa varlığı kuşatan zamanmış. O bölgenin inanılmaz bir mistik kültürü var. Bizim kavramamız çok zor. Dili bilmek lazım, binlerce yıllık tarihi, Kızılbaş Alevi geleneğini, o da yetmez, Zerdüşt dininin, şamanizmin özünü kavramak lazım. Öyle turist gibi birkaç gün kalıp birkaç kişiyle çevirmen aracılığıyla görüşmekle olmuyor. Belki annemin de benzer bir yüzüğü vardı. Oradan hatırlıyorum. Bizimkiler ben küçükken oralarda bulunmuşlar, söylemiştim sana. Kürtçe mi, Zazaca mı bilemem. Hala hatırladığım kelimeler var. Senin arkadaşlarının Fırat Munzur kasetindeki sözlerden bazıları anlamını bilmesem de tanıdık geliyor. Çocuklardan duymuş olmalıyım. Farklı bir dil. Kürtçe konuşan da var bölgede ama Zazalar Kırmançki konuştuklarını söylüyorlar. Zazaca diyen de var. Çocukluğumda dededen nedeniyle doğuda dolaşıp dururken Kürt, Alevi, Kızılbaş falan diye duyardık. Subay hanımları toplandıklarında biz çocuklar duymayalım diye fısır fısır konuşurlardı. Kızılbaşlar kadın erkek bir arada mum söndü ayinleri yaparlarmış. Güneşe taparlarmış. Allah peygamber tanımazlarmış. Böyle şeyler işte. Babam kızardı bu laflara. Her duyduğunuza inanmayın derdi. Dedem haklıymış anne. Bu ibadetlerin o kadar başka, o kadar derin anlamları var ki insan ön yargılarından utanıyor. Konuşurken gözünü parmağımdaki yüzükten ayırmamıştı. Şu yüzüğü bana verir misin bir saniye? Çok garip. İyi hatırlıyorum. Annemde aynısı vardı. Bu değildir dedim gülerek. Yaşlı ama kadının anneannem olduğunu sanmıyorum. Sözler ağzımdan çıkar çıkmaz kulaklarıma kadar kızardım. Yüzüğü parmağına taktı. Hatırlıyorum diye mırıldandı. Sen de söyledin ya, dini, sembolik bir anlamı olabilir. O zamanlar oralarda bu yüzükten yüzlerce binlerce vardı belki. Annem de beğenmiş, almış olmalı. Severdi böyle şeyleri. Yüzüğü geri verdi. Lafı değiştirmek için son CD'siyle ilgili yabancı basında çıkan eleştirileri sordum. Hatta riyakarlık yapıp okumaktan memnun olacağımı söyledim. Ortadaki sehpanın üstünde duran dosyayı işaret etti. Henüz yeni ama epeyce değerlendirme var. Öteden beri yıldızımızın barışmadığı bir Alman müzik eleştirmeni hariç hepsi çok iyi, övgü dolu. O Alman ne yazmış? Sesimin yaşlandığını dedi içtenlikle gülerek. Belki de haklıdır ama şimdilik bunu sadece o anladığına göre mesele yok. Çantama sakladığım fotoğraftaydı aklım. Yüzüğü hatırlaması örgüyü besleyen rastlantılar zincirine yeni bir ekti. Ama kendisinin de söylediği gibi yüzük tek ve biricik değildi ya. İlginç bir fotoğraf buldum dedim bir yandan çantamın içine attığım küçük zarfı ararken. Bir de siz görün istedim. Fotoğrafı zarfından çıkarıp uzattım. Yüzündeki en küçük kıpırdığı kaçırmamaya çalışarak bekledim. Tunceli'de eski fotoğraflara, belgelere, kayıtlara ilgi artmış birkaç yıldır. İnsanlar hala alçak sesle konuşuyorlar, sır saklar gibiler ama genç kuşaklarla birlikte Dersim tarihi kurcalanmaya başlamış. Tabii hemen bu işin ticareti de doğmuş. Yörede araştırma yaptığımı haber alan bir adam bana da bazı belgeler, kayıtlar satmak istedi. Bu fotoğrafı aldım. Sözlerimin ne kadarını duymuş, ne kadarını algılamıştı bilmiyorum. Uzanıp sehpanın üstüne bıraktığı yakın gözlüğünü aldı. Onu hiç gözlüklü görmemiştim, yadırgadım. Önce resme ilgisizce bakıyordu. Annesi de benzer kılıklarla ata binen, babası subay olan biri için Sıradan bir görüntüydü. Sonra gözleri fotoğrafta belli bir noktaya sabitlendi. "Şu ortadakiler annemle babam," dedi. Ben de benzettim, ona emin olamadım. "Eski bir fotoğraf, sizin doğumunuzdan çok önce. Bakın köşede 36 tarihi var. Hozat Lolan Taner yazıyor. 1936'da büyük babam o bölgede görevliymiş demek ki." Fotoğrafı hala elinde tutuyor, hala dikkatle bakıyordu. "Şu iki siyahlı kadın da yabancı değil. Çocukluğumdan hatırlıyorum böyle giyinmiş kadınları. Çarşaflı değillerdi. Yerlere kadar siyah giyerler, başlarının üstünden siyah bir örtü atarlardı ama kapanmazlardı. İnanılır gibi değil, nereden nereye? Annemin babamın 70 yıl önceki fotoğrafını kızım ta nerelerde buluyor? Kimin eline nasıl geçmiş? Bunca yıl nerelerde kalmış? Gel de toplayıcıyı hatırlama. Toplayıcı. Nasıl da unutmuşum kaderlerimize hükmeden toplayıcıyı. Şu anda en çok ihtiyaç duyduğum kişiydi o. Yapbozun parçalarını bulacak ya da büsbütün dağıtacak kişi. Aklıma geldi," dedim. "Toplayıcı bebeklik fotoğraflarınızı bulup gönderdi mi sonunda?" "Hayır, ama onu tanıdığım kadarıyla pes etmemiştir. Hala arıyordur. Bana bir sürü bebek fotoğrafı gönderdi. Bazılarında annemle babam da var. Ama bebekler bana hiç benzemiyor. Bir akraba ya da arkadaş çocuğu olabilir. Beni asıl şaşırtan o fotoğraflardaki bebeğin tıpkı anneme benzemesi." "Toplayıcı benim bebekliğimi bulamazsa kendisi fotomontajla resimler imal edecek korkarım ki. Hikayesi eksik kalmasın diye." Yaptığı espriden memnun keyifle güldü. Sırtımda soğuk bir ürperti hissettim. Bir an her şeyin toplayıcının oyunu olduğunu, bit pazarında annemin çocukluk fotoğraflarını rastlantıyla bulma masalından başlayarak hepsinin onun hastalıklı kafasının yaratması olabileceğini düşündüm. Muhteşem bir hikaye kurmuş, suç ortaklarıyla, figüranlarla hikayesini kare kare beslemişti. Cansa da suç ortağıydı, dersimdeki yaşlılar da, hatta ben de. Şaka bir yana eskiden subay ailesi olmak böyle bir şeydi. Düşün ki 1930'larda Anadolu'da yol yok, ocak yok, şark hizmeti derlerdi. Doğu mahrumiyet bölgesiydi, hele de Tunceli. İsyanlar, eşkıyalar, vahşi bir halk, acayip inançlar. Tamam, kendi suçları değil ama medeniyeti kabul etmiyorlar, yakıp yıkıyorlar. Subay ailelerinin işi büsbütün zordu. Sürekli oradan oraya tayin çıkar, çocuğunuzu doğru düzgün okutamazsınız. Fotoğrafların kaybolmasına hiç şaşmam. Bu kadarının bulunması bile hayret verici. Benim müzik eğitimi alabilmem için babam terfiyi reddedip pasif bir görev istemişti. Sonra da erken emekli oldu. Dedemin Tunceli madalyasını hatırlıyorsunuz, değil mi anne? Anneannemin emanet kutusundan çıkmıştı ya hani. O madalyanın üstündeki tarih 26 Ağustos 1938. Sizin doğum yılınız. Evet ama annem nüfusa biraz geç yazdırıldığımı söylerdi. Babam hep manevradaymış, talimdeymiş. Bazen günlerce evden uzak kalırmış. Bir türlü vakit bulup yazdıramamışlar. Güldü. Bu da benim işime yaradı. Bir yıl da olsa gençleştim. Omuzlarından tutup sarsmak geliyordu içimden. Gözleri gelin kızın gözleriydi. Bakamıyordum. İçimi kötücül duygular kaplamıştı. Öç almak istiyordum. Neyin öcü? Kimden? Farkında olmamak, bilmemek günah sayılır mı? Cellatlar dururken mağdurlara kızmak neden? Konuştuğum yaşlılardan biri eskiden köyde keman çalan bir gencin olduğunu, 38'de öldürüldüğünü söyledi. Kemanı cesedinin yanında bulunmuş. Ne demek istediğimi anlamak için yüzüme baktı. Kemancı kafanıza takılmıştı. Bölgede keman olup olmadığını merak etmiştiniz de. Oradan aklıma geldi. Varmış. Sadece fotoğraftaki kemancı değil, keman ya da kemençe çalan başkaları da varmış. 38'de öldürülmüş çoğu. Böyle bir bilgim yoktu. Ekliyordum, abartıyordum. Kendimi mağdurların saflarına yerleştirmiş, onların ortak ruh haliyle hikayeyi köpürtüyor, katkıda bulunuyordum. 38 nedir Arya? 1938 mi demek istiyorsun? Kendime geldim. Devam etmeye cesaretim yoktu. Onun bir çocuğu andıran cahil saflığı silahlarımı almıştı elimden. Üstelik korkmuştum. Tehlikeli bir oyun oynuyordum ve sonuçlarından sorumluydum. Ben de oraya gidince öğrendim. 38'de bir isyan bastırılmış, kanlı olmuş, hepsi bu. Daha fazlasını ben de bilmiyorum. Tarihin acı hikayeleri. Kemancı yüzünden geldi aklıma. Acı olaylar, üzücü hikayeler. Bırakalım bunları. Siz yeni kayıtlar için ne zaman gidiyorsunuz yurt dışına? Yakında. Almanya'daki ajanstan haber bekliyorum. Bana mı öyle geldi bilmem. Yüzü de, sesi de düşünceliydi. Kapıya çıkmadı, odada vedalaştık. O anda hiç geciktirmeden en kısa zamanda toplayıcıya gitmeye karar verdim. Düğümü çözecek sihirli anahtarın sahibi oydu. Aradığım son parçaların onun elinde olduğundan emindim. 28. ayrımın sonu, sayfa 437.